Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1400 Hicri Kameri 13 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 18 Aralık 2021 Cumartesi. Aynı zamanda bir rivayete göre Peygamber Efendimizin değerli kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümüdür. Bu vesileyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü özel programı, İran'da İlmiye Havzası ve Üniversite Birliği yıldönümü ve Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı Mücadele Günü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, nükleer müzakerelerin asır konusunun yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Bağdat'ın gelecekteki müzakereleri temel olarak sunulan iki belgede İran'ın görüşlerinin kabul edildiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu, Grossi'nin yeni iddiasına tepki gösterdi. Zehra Erşadi, İran karşıtı kararı benimseyenlerin ırkçılık ve işgalin başlıca destekçileri olduğunu bildirdi. Terörist İsrail güçlerinin saldırısında 154 Filistinli yaralandı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri takvime göre 13 Cemadül Evvel 1443. Bir rivayete göre Peygamber Efendimizin değerli kızı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sevgili eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümüdür. Ehl-i Beyt aşıkları Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümünde başta Kutsal Meşret ve Kum kentleri olmak üzere dini mekanlarda toplanarak matem merasimlerine katılırlardı. Fakat bu yıl koronavirüs nedeniyle söz konusu merasimler çevrimiçi olarak düzenlendi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha 20 Cemadülsani tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. O değerli kadın çocukluk dönemini İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanında ve gözetiminde geçirip ahlaki ve ilmi düzeyde yüksek derecelere ulaştı. Peygamber Efendimizin değerli kızı tüm hayatı boyunca cömertlik, sabır, güzel ahlak, ibadet ve Allah'a kullukta en yüksek dereceye ulaşıp Hazreti Hasan ve Hüseyin gibi yüce şahsiyetleri yetiştirmiştir. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha 18 yıllık acı, zulüm ve zamanın hükümdarlarının baskı ve haksızlıkları ve değerli babasının rıhletinin üzüntüsüyle bir rivayete göre 13 Cemadül Evvel, başka bir rivayette de 3 Cemadüsani tarihinde şehit olmuştur. Bu vesileyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz.
Tahran Cuma namazını kıldıran Hüccetül İslam, Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i Viyana görüşmelerine katılan Batı tarafının tutumunu eleştirdi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i Viyana görüşmeleri hakkında İran heyeti sahaya güçlü biçimde girmiştir. Diğer taraf İran heyetinin konsantrasyonunu bozmak için müzakere sürecini çarpmak istiyor ancak başarılı olamayacaktır dedi. Tahran Cuma namazı hatibi müzakerelerin odak noktası yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırmasıdır. Avrupa tarafı anlaşma ihlal etmesine rağmen İran'ın müzakereye katılmasını memnuniyetle karşılamalı ve yapay gündemlerle uğraşmayı bırakmalıdır ifadesini kullandı. Viyana görüşmelerine katılan Avrupalı tarafların tutumunu eleştiren Hacı Ali Ekber'i bazılarının tavrı çok gülünç, onlar İran'a karşı hiçbir şey yapamaz açıklamasında bulundu.
İran'ın baş müzakerecisi yaptırımların kaldırılması ve nükleer eylemle ilgili iki belgede İran'ın görüşlerinin gelecekteki Viyana görüşmelerinin temeli olarak kabul edildiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti üst düzey müzakerecisi Ali Bakır Keni dün gece ortak kapanış toplantısının ardından Viyana'da 4+1 grubu Almanya, Fransa, YTR, Rusya ve Çin ile yaptırımları kaldırmak için görüşmelerde bulundu. Komisyon 7. turda yeni hükümet ve ekibin Viyana görüşmelerinde tartışılacak konularla ilişkin görüş ve tutumlarını karşı tarafa sunduk dedi. Bakır Keni bir yaptırım taslağı ile ilgili iki ana belgede diğer taraf İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini diyalog temeli olarak kabul etti. Buna göre Viyana 6 görüşmelerinde sonuçlandırılan belgeden farklı olarak yaptırımlar alanındaki görüşmelerin temelini yeni bir belge oluşturdu dedi. İran'ın nükleer konusundaki baş müzakerecisi ayrıca şöyle dedi. Nükleer konuda İran tarafı görüşlerini Viyana 6'da nihai hale getirilen bir metinde dile getirdi. Ancak Avrupa tarafı direndi ve İran'ın görüşlerinin bu belgeye dahil edilmesini kabul etmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakır Keni açıklamasının devamında şöyle dedi. Geçen hafta boyunca iki tarafın delegasyonları arasında yoğun ve ağır müzakereler yapıldı. Ta ki karşı taraf nihai görüşmeler için bir temel olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin görüşlerini nükleer belgeye dahil etmeyi ve onu kullanmayı kabul edene kadar. Bakır Keni Viyana müzakerelerinin bir sonraki turu hakkında şunları kaydetti. Müzakerelerin yakın gelecekte yeniden başlaması kararlaştırıldı. Ancak Ortak Komisyon Koordinatörü olan Enrico Mora'nın tüm delegasyonlar tarafından üzerinde anlaşmaya varıncaya kadar çeşitli delegasyonlara temas halinde olması için tarih belirlendi.
Avrupa Dışişleri Servisi Genel Sekreter Yardımcısı nükleer anlaşma taraflarının yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere ortak bir metne ulaştığını söyledi. Enrico Mora, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Ortak Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada İran ve 4+1'in ortak metni yaptırımların kaldırılmasına ilişkin çeşitli yorum ve önerileri içermektedir dedi. Mora, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinin devamı için bu ortak metnin temel teşkil edeceğini de belirtti. Mora, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde sonuçlandırılmasını da umut ediyorum ifadesini kullandı. Nükleer anlaşmaya üye 3 Avrupa ülkesi de yaptığı açıklamada İran'la müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını belirterek yaptırımları kaldırmak için Viyana görüşmelerine son 24 saatte teknik ilerleme kaydedildiğini bildirdi. 3 Avrupa ülkesi diplomatları daha önce yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakereleri 27 Aralık'ta Viyana'da devam edileceğini bildirmişlerdi.
İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu'ndan bilgili bir yetkili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Kerec nükleer tesisine kurulan kameralardan birinin hafıza kartının kaybolduğu yönündeki yeni iddiasına tepki gösterdi. Söz konusu kaynak Cuma gecesi Nur News'a verdiği röportajda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin talep ettiği hafıza kartının sabotaj operasyonunda imha edildiğine dair açıklamasına atıfta bulunarak aslında ajans kökeni de bilinen bu tür sabotaj operasyonlarını önlemek için kapasitesini neden kullanmadığını cevaplamalıdır dedi. Söz konusu İranlı yetkili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetim görevlerinin yanı sıra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyelerine karşı koruyucu sorumlulukları olduğunu ve bu bağlamda İran'ın nükleer tesislerine yönelik tehditleri engellemediğini ve buna dair sorulara da cevap vermediğini, bu konuda etkin adımlar atmak konusunda sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Rafael Grossi Cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında İran'ın Kereç nükleer tesislerindeki bir kameranın görüntülerinin sabotaj sonrası yok edildiğini ileri sürdü. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dün Kereç nükleer sitesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kameraları konusunda şunları kaydetti. Kereç nükleer tesisi için adli ve güvenlik sürecine yardımcı olma yönünde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişinin yeni bir kamera getirmesini ve davanın soruşturmasını tamamlamak ve neyin ne olduğunu bilmek için bu kameranın İran güvenlik ve yargı yetkililerinin nezdinde cevaplamasına karar verildi.
İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zulfigol, İslami İran'ın bilimsel ve teknolojik ilerlemesi, otoriter tahakküm sisteminin baskıcı yaptırımlarına, düşmanlıklarına ve her türlü baskılarına rağmen devam ediyor dedi. Zulfigol, dün Hemedan'a bağlı Tuysarkan şehrinde cuma namazı hutbesinden önce yaptığı konuşmada, düşmanların asıl hedeflerinden birinin yetkililer ve halk arasında birlik ve dayanışmayı ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, sulta sistemi, İran'ın inanılmaz bilimsel araştırma ve teknolojik ilerlemesine son derece öfkeli. Tüm gücünü ve kapasitesini bu yönde sabote etmek için kullanmaktadır, kullanmıştır dedi. İran düşmanları İslam İnkılabı rehberinin ana hatlarıyla belirlediği stratejilerin İslam İran'ın daha da gelişmesine yol açacağını ve dolayısıyla düşmanlıklarını artıracağını çok iyi biliyorlar diyen Zulfigol ayrıca şöyle dedi. İran'ın gelişme çarkının düşünür ve bilim insanlarının fiziki suikastlerle duracağını düşünenler bu şehitlerin aydınlık yolunda iki kat güç ve kuvvetle yürüdüğümüzü bilmelidirler.
Cuma günü İran karşıtı insan hakları kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesine tepki gösteren İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı bu ön yargılı ve yapıcı olmayan kararı benimseyenlerin ırkçılık ve işgalin ana destekçileri olduğunu söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Zehra Irşadi 100 ülkenin kararı desteklemediğini belirterek bu 100 ülkenin temsilcilerinin etki, aldatma ve yanlış bilgi verme yoluyla kendilerini sözde insan hakları kahramanları gördüğünü ama bunların artık bağımsız protesto özgürlüklerinin olduğunu ilan etme zamanının geldiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı Dışişleri Bakan Yardımcısı, kararın Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, çocuk katili İsrail ve bazı Batı ülkeler gibi önde gelen destekçilerinin listesi incelendiğinde, ırkçılığın, işgalin ve yerli halkı ayrım gözetmeden öldürenlerin başlıca destekçilerinin olduğu gerçeği ortaya çıkıyor dedi. Irşadi, Batı Kanada'nın korkunç cinayetleri karşısında sessiz kalabilir. Ancak tarih binlerce yerli çocuğun cinsel istismara uğradığını, öldürüldüğünü ve cesetlerinin sözde özgürlerin topraklarında bulunduğunu asla unutmayacak dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Profesör Frankner, İran'ın kültür ve tarihini ve Fars dilini Avrupa bilim camiasına özellikle Almanca konuşulan ülkeleri tanıtmada önemli rol oynadı dedi. Hatipzade Cuma günü Instagram sayfasında çağdaş İran bilimcisi ve Avusturya İran Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucusu Profesör Brett Frankner'in vefatı sebebiyle taziyelerini iletirken Frankner hayatının yaklaşık 6 yılını İran tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanımaya adadı dedi.
İran erkek milli halter takımı Özbekistan'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 541 puanla ikinci oldu. Rusya 581 puanla şampiyonluğu kazanırken Özbekistan'da 525 puanla üçüncü oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün saat 15.20 sularına başlayan satışlar neticesinde bir saatte 220 puan geriledi ve endeks bazında iki kez devre kesici uygulandı. Ekonomideki belirsizlik ve TL'deki değer kaybı Borsa İstanbul'a ağır kayıplar verdirdi. Türkiye halkı %20'den fazla enflasyon ve işsizlik de dahil olmak üzere liradaki devalüasyonun sonuçlarıyla karşı karşıya kalan liranın devalüasyonunu defalarca protesto etti. Öte yandan Türkiye'nin ekonomik krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesine ağır darbe indirdi. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Amerikan dolarının 16 liraya geçmesinin ardından liranın daha fazla düşmesini önlemek için dün döviz piyasasına yeniden dolar enjekte etti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararlar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sağlamadığı ve Avrupa genel çıkarlarına hizmet etmediği gibi bizleri olumlu ve yapıcı bir gündem yaratma amacına da yaklaştırmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği'nce Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen genişleme kararlarının Avrupa Birliği'nin genişlemeye stratejik bir bakış açısıyla değil, üyelik dayanışması çerçevesinde yaklaştığını bir kez daha gösterdiğini belirterek kararların Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine katkı sağlamadığı ve Avrupa genel çıkarlarına hizmet etmediği gibi olumlu ve yapıcı bir gündem yaratma amacının da yaklaştırmadığını bildirdi. Avrupa Birliği 14 Aralık'taki toplantı sonrasında yayımladığı sonuç bildirisinde Türkiye'nin Maraş ile ilgili tek taraflı eylemlerini kınamış, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına tam saygı gösterilmesi gerektiğini bildirmiş ve Ekim 2020'den bu yana Maraş'ta atılan tüm adımların geri alınmasını talep etmişti.
Türkiye'de son 24 saatte 354.857 COVID-19 testi yapıldı. 18.141 kişinin testi pozitif çıktı. 190 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz dedi.
Filistin sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre dün Batı Şeria'daki Nablus ve Kalkilya'ya bağlı bölgelerde işgal güçlerinin ve onlara destek veren Yahudi yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırılarda Filistinlilerden yaralananların sayısının 154'e çıktığı belirtildi. Filistin Kızılay tarafından verilen bilgilerde bu teşkilatın acil yardım ekiplerinin Nablus'a bağlı Beita, Beit Dijen ve Burka kasabalarında ve Kalkilya'ya bağlı Kefer Kadun kasabasında toplamda 154 yaralıya acil yardım hizmeti verdiği belirtildi.
Öte yandan ırkçı İsrail polisi işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah semtinde bir Filistinli gösteriyi çekerken Associated Press haber ajansının fotoğrafçısını tartakladı. Amerikan haber ajansının fotoğrafçısı Mahmut İlan'ın Siyonist rejim polis tarafından dövüldükten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasek eyaletindeki iki köyün sakinleri Amerikan terör güçlerinin konvoylarının geçişini engelledi. Suriye resmi haber ajansı sana dün Hasek vilayetindeki Tel El Zeheb ve El Salihiye köylerinin sakinlerinin işgalci Amerikan ordusunun çok sayıda zırhlı araç ve çok sayıda askerden oluşan konvoylarının iki bölgeden geçmesini engellediğini ve konvoyların geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.
Katar'daki Mısır Büyükelçisi dün gece yaptığı açıklamada Mısır hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kahire Büyükelçisi Hamid Said Es Şamsi'yi sınır dışı ettiğini bildirdi. Mısır'ın Katar Büyükelçisi Ömer Kemalettin Şerbi'ni Mısır hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi sınır etmesini temelinde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi'nin Mısır'dan tarihi eserlerin kaçırmasında kaçakçılarla işbirliği yaptığının tespit edilmesi olduğunu bildirdi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Pakistan, Taliban geçici hükümetini bugün başlayacak ve iki gün sürecek İslamabad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları'nın olağanüstü toplantısına katılmaya davet etti. İran'ın Pakistan kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Pakistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayınladığı bildirdi. Afganistan'ın olağanüstü toplantısında İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin üst düzey delegasyonlarının hazır bulunduğunu duyurdu. Bildirde İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri, Avrupa Birliği, Japonya, İtalya, Taliban geçici hükümetinin temsilcilerinin Afganistan zirvesine katılmaya davet edildiği belirtildi.
Burası Tarha Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'da İslami kurumlara karşı casusluğun ifşa edilmesi etrafında. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi, Amerika'daki İslam karşıtı bir grubun Siyonist rejim İsrail istihbaratının işbirliğiyle Müslümanlar arasına sızmak ve casusluk yapmak için gizli bir ağ oluşturduğunu ifşa etti. Bu konsey Ohio eyaletindeki konseyin Columbus bürosuna casusluk için sızan bu İslam karşıtı grubun çabalarını keşfettiğini ve başarısız bıraktığını duyurdu. Amerika'daki en büyük Müslüman kurum olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi geçen yıl konseyin Columbus'taki ofisinin eski yürütme ve hukuk direktörü Rumin İkbal'in İslam düşmanlığı ile bilinen bir terörizmle ilgili araştırmalar projesi isimli nefret grubunun casusu olduğunu, bu grubun başında da Steven Emerson adlı bir kişinin bulunduğunu duyurdu. Grup, odak noktasının İslami aşırılık yanlısı terörizm ile mücadele etmek olduğunu iddia ederken, Emerson'ın faaliyetlerinin geçmişi İslam'a ve Müslümanlara karşı yanlış bilgi ve komplo teorileri yayma çabalarını gösteriyor. Konseyin Ohio Müslüman Topluluğu işlerinden sorumlu direktörü Sıddık'ı bu hususta şöyle diyor. Ohio'daki konseyin eski icra direktörü geçen yıl İslam karşıtı gruba konsey toplantılarının gizli bilgilerini, ipostolarını ve ses kayıtlarını verdi. Kanıtlar İslam karşıtı grubun eski Siyonist rejim başbakanı Netanyahu'nun ofisinde İsrail istihbarat servisiyle görüşünü ve işbirliğini yaptığını gösteriyor. İslam karşıtı bir nefret grubu ile Siyonist rejimin Amerikan Müslümanları arasında casusluk yapma çalışmalarının açığa çıkması bu grupların gerçek doğasını ve İsrail rejimiyle uyumlarını ortaya koymaktadır.
Son yıllarda Amerika'da İslamofobi ve Müslümanlara yönelik saldırılar ve baskınlar iyice arttı. Özellikle eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikan Birleşik Devletleri'nde İslamofobi ve Müslümanlara yönelik nefretin ön saflarında bizzat yer aldı. Trump, başta Müslümanlar ve Latinler olmak üzere dini ve etnik azınlıklara karşı sesini yükseltti ve çok sert ifadeler kullandı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi de dahil olmak üzere İslami kuruluşlar Amerikan Birleşik Devletleri'nde büyüyen bir İslamofobi dalgası konusunda defalarca uyarılarda bulundular. Son birkaç yılda Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli yerlerinde Müslümanlara ve camilere yönelik çok sayıda saldırı ve kundaklama haberi geldi. Amerikan toplumunda bazı İslamofobi örneklerine rastlanıyor olması da bu bağlamda değerlendirilmelidir. Sivil haklar gruplarına ve aktivistlere göre İslam karşıtı eylemler genel bir çizgi dahilindedir. Bu çizgi ise Amerika'da ve dünyada İslamofobiyi yayma politikasıdır. Amerika Birleşik Devletleri medyasındaki haberler, güvenlik kurumlarının yanı sıra Amerikan Federal Polisi FBI'ın da İslamofobiyi kışkırttığını ve desteklediğini gösteriyor. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama, başkanlığının ilk günlerinde Washington'un Müslümanlara yaklaşımını değiştirmekten söz edip vaatlerde bulunsa da, Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam'a ve Müslümanlara karşı son zamanlarda eylemler vaatlerinin tersine dönüştüğünü gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı açılan davalar, İslami kutsallıklara hakaret, İslam'a ve Müslümanlara karşı geniş çaplı olumsuz propaganda ve onlara karşı her türlü ayrımcılık yoluyla işlenmektedir. Aşırı sağcı ve ırkçı bir yapıya sahip olan bu İslam karşıtı gruplar, Siyonist rejim İsrail ile birlikte Amerika ve Birleşik Devletleri'ndeki İslami kurumlara karşı casusluk faaliyetleri yürütüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Nebih Berdin'in bazı Arap ülkelerinde siyasetini eleştirmesi etrafında. Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berdin, Arap ülkelerinin dış siyasetini eleştirerek Lübnan'ın Arap ülkelerin Siyonist rejim İsrail'e karşı yaptırımları ve kuşatma kararlarını iptal ettiği bir sırada bu ülkeler tarafından yaptırımlara tabi tutulduğunu belirtti. Son yıllarda kimi Arap ülkelerinde siyasette izlediği yol öyle ki Araplık öğesinin rengi kaybolmaya başlamıştır. Suriye'de Şam hükümetine karşı terörist grupları desteklemek, Suudi Arabistan'ın Yemen'e saldırısı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır olmak üzere 4 Arap ülkesinin Katar'la ilişkilerini kesmesi ve bu ülkeyi kuşatması, Lübnan'a dış siyasetini değiştirmesi için baskı yapması ve Filistin konusunu dış siyasette bir kenara itilmesi, bazı Arap ülkelerin dış siyasette Arap kimliğini daha az önemsediklerini gösteren kimi emareler arasındadır. Bu siyasetin devam ettiği bir sırada bazı Arap ülkelerin Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi ve bu ilişkileri güçlendirmesi, ayrıca bazı başka Arap ülkelerin bu rejimle gizli ilişkiler kurması İsrail'in Arap kimliği karşısında tercih edildiğini gösteriyor. Buna rağmen bir dönemler Arap ülkelerinin yöneticileri Siyonist rejim İsrail'e düşmanlığı, Filistin ve ülkelerini desteklemeye meşruiyetleri ve kabul görürlüklerinin ülkelerindeki bir faktörü olarak görüyorlardı. Ayrıca bu tutum Arap dünyasında da önemli bir prestij faktörü sayılırdı. Bazı Arap ülkelerinin dış siyasetteki bu çark etme siyaseti Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri'nin eleştirilerine de yol açtı. Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri, Lübnan Gazeteciler Birliği üyeleriyle Beyrut'taki görüşmesinde şöyle dedi: İsrail gibi bir düşmanın bugünlerde de olduğu gibi Arap ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılanması mantıklı mıdır acaba? Halbuki bu ülkeler Lübnan'a karşı kapılarını kapatmış durumdadırlar.
Nebih Berri ayrıca sözlerine şunları ekledi: Lübnan Araplığı ve kimliğini ispatlamak için ağır bedeller ödemiştir, ancak Lübnan şimdi kuşatılmıştır. Bir başka önemli nokta da Arap ülkelerinin bu siyasetinin sonuçları ile ilgilidir. Bu politika Arap hükümetleri ve halklar üzerinde somut bir baskı oluşturmuş durumdadır. Lübnan zor durumdayken ve Dünya Bankası bile Lübnan'ın son 100 yıldaki en kötü ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirtmişken, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ülkeler Lübnan'a karşı yaptırım ve kuşatma politikası izleyerek Lübnan'daki kötüleşen ekonomik durumu daha da kötüleştiriyor. Bu ülkeler Lübnan'a ek bir baskı uygulamaktadırlar. Filistin'de de benzer bir durum söz konusudur. Arap ülkelerinin Siyonist rejimle ilişkilerinin normalleşmesi, rejimin Filistinlilere yönelik şiddeti sürdürmesini kolaylaştırdı ve Filistin halkının durumu her zamankinden daha zor hale geldi. Yemen ayrıca 21. yüzyılda dünya genelinde en büyük insani krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu da Suudi Arabistan'ın açtığı savaştan kaynaklanmıştır. Ayrıca böyle bir politika Arap ülkeleri arasında bölünmelere ve ayrışmalara neden olmuş, hatta Suudi Arabistan'ın Batı Asya bölgesindeki ana Arap güçlerinden biri olarak konumunu zayıflatmıştır. Arap kimliğinin zayıflaması ile bu ülkeler arasındaki diyalog alanı fiilen daralmış, bu da Arap ülkeler arasındaki ayrışma ve farklılıkların devam etmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Berri bu ülkede yaşanan zor ekonomik ve geçim şartları ile ilgili şöyle dedi: Biz komşuyuz ama birbirimizle konuşmuyoruz. Şüphesiz ki bu durumun devam etmesi ve Arap ülkelerinin dış politikasında özel olarak Arap kimliğinin, genel olarak da İslam kimliğinin zayıflamasının devam etmesi nihayetinde bazı ülkelerdeki insani krizleri yoğunlaştırabilir, dış müdahaleyi güçlendirebilir ve Siyonist rejimin sömürme istekleri için zemin hazırlayabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Azer 1400, Hicri Kameri 13 Cemaatü'l-Evvel 1443 ve Miladi 18 Aralık 2021 Cumartesi. ...1432 yıl önce bugün Hicri kameri 13 Cemaatül Evvel 11 yılında bir rivayete göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biricik kızı ve Hazreti Ali aleyhisselamın değerli eşi Hazreti Fatıma selamullah aleyha kısa süren ancak maneviyat dolu yaşamının ardından şehit edildi. Hazreti Fatıma İslam dininin inişli çıkışlı zuhurunun ilk yıllarında çeşitli sahnelerde Resulullah Efendimiz ve değerli eşi Hazreti Ali Aleyhisselam ile birlikte idi ve İmam Hasan Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam gibi salih evlatlar yetiştirdi ki Peygamber Efendimizin buyurdukları gibi cennet gençlerinin baş tacıdırlar. Hazreti Fatıma selamullah aleyha bir Müslüman kadının mükemmel örneği sayılırdı. Hazreti Fatıma iman, paklık, sadakat, bilgi ve zeka bakımından en mükemmel kadındı. Bu yüzden İslam peygamberi Hazreti Fatıma'yı dünya kadınlarının baş tacı şeklinde nitelendirmiştir. ...1371 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Cemadülevvel 72 tarihinde Emevi ordusuyla savaşta önde gelen cesur Müslüman askerlerden İbrahim bin Malikeşler öldürüldü. O, Malikeşlerin evladı ve Hazreti Ali Aleyhisselam ordusunun önde gelen askeri ve sahabelerinden biriydi. ...42 yıl önce bugün Hicri Kameri 27 Haziran 1358'de İranlı önde gelen mücadeleci din alimlerinden Dr. Muhammed Mafetti sapkın teoristlerce şehit edildi. Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başlayan Dr. Mufetti, ders vermenin yanında despot şahlık rejimine karşı mücadele sürecine başladı. Şehit Mufetti, İslam İnkılabı döneminde Müslüman İran halkıyla beraber mücadele sahnelerinde aktif ve etkili bir varlık sergiledi ve İslam İnkılabı'nın şanlı zaferinin ardından Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı oldu ve sonunda böyle bir günde şehit edildi. ...50 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haziran 1350'de önde gelen arif ve alim Ayetullah Muhammed Taki Amoli vefat etti. Hicri Şemsi 1266'da Tahran'da faziletli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Taki Amoli temel İslami bilimleri kendi döneminin önde gelen alimlerinden olan babasının nezdinde öğrendi ve ardından diğer hocalardan İslami bilimleri öğrendi. Bu önde gelen alim Şah rejimine karşı başlatılan mücadele sürecinde aktif katılım sergiledi. ...25 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haziran 1375'te İranlı ünlü nüsha bilimcisi ve araştırmacı Muhammed Taki Danişpeju vefat etti. Hicri Şemsi 1290'da İran'ın kuzeyindeki Amur kentinde dünyaya gelen Muhammed Taki Danişpeju ilk eğitimine babasının yanında başladı ve onun ölümüyle birlikte Kum'daki ilmiye havzasına gitti ve oradaki alimlerden dersler aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadeti.
Medine hala Resulullah Efendimizin acısını yaşarken büyük bir kayıp ve facia ile tekrar karalara büründü.
Bu kez Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha gözlerini dünyaya yumdu.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 13 Cemadü'l-Evvel bir rivayete göre Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Bu vesileyle taziyelerimizi tüm İslam dünyasına ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına sunarken sizleri bu acı kayıp nedeniyle hazırladığımız özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Medine hala Resulullah'ı kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyordu. Rahmetül alemin Resulullah'ın olmayışı kentin her yanını acıya boğmuştu. Sahabe sahip olduğu iman ve ihlası seviyesinde Resul-i Ekrem'in yokluğunu hissediyor ve acı çekiyordu. Fakat en büyük matem Resulullah'ın kızının evinde yaşanıyordu. Fatıma Zehra Salamullah Aleyha, o ki Resul-i Ekrem ona Ümmi Ebiha ve ciğerparem derdi. O ki çocukluktan beri Resulullah'ın mübarek başını okşar ve gözyaşları dökerek Fahri Kainat'ın başı ve yüzünden külleri temizlerdi. O ki Resulullah'ın ne zaman cennet kokusunu özleseydi onu öper ve koklardı. Şimdi her gün daha da ağırlaşan bir musibet yaşıyordu ve bunun hiçbir merhameti yoktu. Hazreti Zehra Salamullah Aleyha İslam'ın yaralı vücuduna can vermek için kendi canını feda etmek istiyordu.
Resulullah'ın rıhletini ve yokluğunu Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha için daha da ağırlaştıran ise İslam toplumundaki sapma ve çatlaktı. Hazreti Fatıma, Resulullah'ın girmek isterken icazet aldığı bir evde yaşıyordu. Fakat Resul-i Ekrem'in ardından o mübarek eve saldırıldı ve ahalisi ise tehdit ve saygısızlığa maruz kaldı. Kısa bir süre sonra Hazreti Zehra Selamullah Aleyha aldığı darbeler sonucu hasta yatağına düşerek şehadete adım adım yaklaştı. Sıddıkayı Kübra anlamlı bir harekette eşine vasiyette bulunarak şehadeti ardından onu geceleyin ve belirsiz bir mekanda defnetmesini istedi. Böylece toplumun sapmalarına ve sapkınlıklarına itirazını gösterdi.
Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha şehadet anlarından önce su istedi ve abdest aldı. Temiz bir elbiseye bürünerek kıbleye yüz tutup şöyle bir dua ve niyazda bulundu. Allah'ım, ölümü bana getirdiğinde özlediğim ve seferden dönmüş yolunu gözlediğim sevgilimi karşılar gibi bir konumda beni bırak. Allah'ım, rahmet ve inayetini bana indir. Benim ruhumu pak ruhlar ve canımı salih canlar ve cenazemi mutahhar cenazelerle yan yana bırak. Amellerimi makbul amellerden kıl. Böylece Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha Hicri Kameri 11. yılın 3 Cemadü'l-Evvel gününde şehadetiyle Rabbine kavuştu. Fakat en değerli ve ebedi mirasları insanlık alemine bıraktı. Bu acı kayıp nedeniyle tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
İbn Abbas, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın yazılı bir vasiyetini rivayet etmiş ve bu rivayette şöyle deniyor. Bu Resulullah'ın kızı Fatıma'nın vasiyetidir. O, bu vasiyette bulunurken Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna, cennetin ve cehennemin hak olduğuna, kıyamet gününün gelmesinde şüphe bulunmadığına ve Allah'ın kabirlerde bulunan herkesi dirilteceğine şahitlik etmektedir. Ey Ali, ben Muhammed'in kızı Fatıma'yım. Allah beni seninle evlendirdi ki dünya ve ahirette senin olayım. Sen başkalarından daha çok bana yakınsın. Naaşım üzerine kafur dök, beni yıka ve geceleyin beni kefenle. Namazımı kıl ve cenazemi geceleyin defnet. Hiç kimse bilmesin. Seni Allah'a emanet ediyorum ve çocuklarıma selam söyle kıyamete kadar.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın değerli miraslarından biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra okuduğu hutbeydi. Hazreti Fatıma, beşeriyetin kurtuluş yolunun sadece hak dini İslam'a ve Allah'ın emirlerine uymak olabileceğini söyleyerek şöyle buyuruyor. Ey halk! Siz ateşin uçurumunda bulunuyor, aşağılık ve zebun bir hayat yaşıyordunuz. Düşmanların saldırısına uğrayıp esir alınmaktan korkuyordunuz. Fakat Allah Muhammed'in eliyle sizi kurtardı. Küfür ve şirkin karanlığından sizi aydınlığa kavuşturdu. Karanlıkları bertaraf edip gözlerinizi nurla aydınlattı.
Hazreti Fatıma'nın hayatı çok kısa sürdü ve Resulullah'ın kızı sadece 18 yıl yaşadı. Fakat hayatının kısa olmasına rağmen o hazretin çeşitli alanlardaki etkin varlığı ve yaşam tarzı tıpkı güzel bir tablo gibi gözleri kamaştırıyor ve ilham veriyor. Bu seçkin hayat tarzının bazı kesitleri ve o hazretin seçkin vasıf ve özelliklerinden örnek alınması için bazılarına değinmek istiyoruz.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın en bariz özelliklerinden biri yüce manevi ve ruhsal konumuydu. Fatıma'ya Zehra sallallahu aleyha'nın beden ve ruhu tüm hareket ve konuşmalarında sadece Allah rızasını düşünecek kadar Allah'ın aşkı ile bütünleşmişti. O hazreti hayatında en çok mutlu eden ise hakikate hizmet yolunda ilerlemekti. Hazreti Zehra her zaman en zor şartlarda babasının yanında o hazrete yardımcı oldu. Resul-i Ekrem'in zulüm ve şirk sembolleriyle mücadele ettiği çağda Fatıma, Fahri Kainat'ın yüce ülkülerini savunuyordu.
Günün birinde Resulullah kızı Hazreti Fatıma'ya, "Canım Fatıma, bir hacet ve isteğin var mı? Cebrail yanımda duruyor ve Allah-u Teala tarafından her ne hacetin varsa yerine getireceği mesajı getirmiştir," diye buyurdu. Hazreti Zehra babasının sorusuna şöyle cevap verdi. "Cenab-ı Hakk'a hizmetten aldığım şevk beni her türlü istek ve ricadan alıkoymuştur. Sürekli Allah-u Teala'nın kerim ve güzel cemaline her zaman bakabilmekten başka isteğim yoktur."
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyuruyor. "Allah'a iman Fatıma'nın ruh ve yüreğinin derinliklerine nüfuz etmiştir. Öyle ki ibadet için mihrapta durduğunda nuru göklerdeki melekler için parlar ve yüce Allah meleklerine şöyle hitap eder. Ey melekler, bakın benim kulum Fatıma'ya. O benim huzurumda tüm vücudu titrerken ve kullukta gark olmuşken namaza durmuştur. Ey melekler, şahit olunuz ki ben onun takipçilerini cehennem ateşinden koruyacağım."
Bu hadis bir kadının tüm iyilikler ve güzelliklerin yaratanı ile bağlantısındaki ruhsal yüceliğini gösteriyor. Ve Müslüman kadınlar Bu hadisten ibadet ve kulluk ruhunu kendi davranış ve hareketlerinde canlandırma dersi alırken günün bir kısmı Allah-u Teala'ya ayırmayı öğreniyorlar.
Hazreti Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha çok derin ve titiz görüşe sahipti. Bu yüzden Resul-i Ekrem'in ardından cahiliye dönemi ve ölçülerine geri dönmenin tehlikeli sonuçlarını anladı ve bu konuda Müslümanları uyardı. O Hazret, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Ehl-i Beytini toplumun hidayet ve saadeti için temel eksenler biliyor ve Müslümanların ancak onları izleyerek hedeflerine ulaşabileceklerini biliyordu. Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha Ehl-i Beyt'in en değerlisi olarak hidayet yolunu şaşıranlara hitap ederek şöyle buyurdu. Neden doğru yoldan sapıyorsunuz? Halbuki Allah'ın kitabı aranızdadır, konuları açıktır ve hükümleri parlak ve hidayet belirtileri aşikardır.
Hazreti Fatıma tüm tarih boyunca tıpkı bir tablo gibi parlayan ve ilah kaynağı olan bir aile yapılandırdı. Eğer Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evinin havasını anlatacak olursa, bu samimi yuvanın en önemli özelliğinin Allah'ın eksen tutulması ve bunun aile fertler arasındaki iç ilişkilerde açıkça görüldüğünü, bunun ise Allah'ın eşsiz bir gerçek olarak bu ailenin tüm fertlerini kendine cezbettiğini söyleyebiliriz. Hazreti Fatıma'nın evinin havası, Kur'an-ı Kerim'in hoş nameleriyle güzel kokuyor, çocuklar annelerini namaza durduğunda mabudu ile ünsiyet çekiciliğinden kendinden geçtiğini görüyorlar. Hazreti Fatıma'nın marifet ve bilinç üzerinden Allah-u Teala'ya yaptığı eşsiz ibadeti ve başkalarına ettiği yardımlar onlar için anlatılmazdır. Bu ev, Hazreti Fatıma'nın eşi Hazreti Ali bin Ebi Talib'e sevgi odağıdır. Onun sevgi ve fedakarlıkları ile tarih yazan ve dünya akışını değiştiren evlatların yetiştiği bir aile şekilleniyor.
Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın ailesinde cahiliyet, bağnazlık ve bencillikten eser yok. Resulullah'ın kızı, kendi şahsiyetinin boyutlarında sahip olduğu kapsayıcı özelliği ile kemal ve erdemlik zirvelerine ulaşmanın sadece erkekler veya kadınlara has olmadığını gözler önüne serdi. Bu, Yüce Allah tarafından insanlara verilen muhibettir. Böylece içlerindeki kabiliyetleri filizlendirebilirler. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın en seçkin rollerinden biri toplum ve halkın kültür seviyesini yükseltmekti. O Hazret, dini marif ve düşüncenin derinliklerine tam vakıf olduğu için tıpkı parlayan bir meşale gibi etrafına ve topluma nur saçarken, bir kadının tüm bilimsel, marifet ve ahlakta yüceliğin zirvelerini dünyaya tanıttı.
Dünyaya rahmet olarak gönderilen İslam peygamberinin kızı Hazreti Fatıma'nın bu dünyadaki yaşamının son anları yaklaşmış, göğsüne ağırlık eden iki yüzlülüklere rağmen sevgi ve merhametin doruğunda Allah ile razı niyaz ediyor. Esma şöyle anlatıyor. Hazreti Zehra'yı gördüm, iki elini semaya açarak şöyle buyurdu. Allah'ım, senden Resul'ün hürmetine ve onun bana olan sevgisi hürmetine, Ali ve benim yokluğumda onun acısına, Hasan ve Hüseyin'e ve bana olan hüzünlerine ve kızlarımın hürmeti ve onların hasretine, babamın ümmetinin günahlarına acı, onları bağışla ve onları cennetine koy. Sen en değerli sığınak ve merhametlilerin en merhametlisisin.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümü nedeniyle tekrar İslam dünyasına başsağlığı dileyerek Yüce Allah'tan bizlere o Hazretin yolunu izleyenleri olma başarısını nasip etmesini niyaz ediyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da İlmiye Havzası ve Üniversite Birliği Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Doktor Müfettih'in şehadeti dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu özel programda ilmi havza ve üniversitelerin birliği hususunda konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, 18 Aralık günü İran'da ilmiye havzalar ve üniversitelerin birliği günü olarak adlandırılmıştır. 42 yıl önce 18 Ekim 1979'da 27 Haziran 1358'de İslam İnkılabı'nın etkili isimlerinden ve İmam Hümeyni'nin yarenlerinden olan Ayetullah Doktor Muhammed Müfettih, İslam İnkılabı karşıtı teröristlerce suikasta uğrayıp şehit düşürüldü.
Ayetullah Muhammed Müfettih, ilmiye havzalarının tanınan din adamlarından ve din uzmanlarından biri olarak, üniversitede de en üst kademelere ilerleyerek, Hafıza ve üniversitenin birliği alanında da temel bir isim haline geldi. Böylece bu isim önemli bir kültürel ve bilimsel figür haline geldi. Ayetullah Müfettih hem hafıza ve hem üniversite birliğinin sembolü olup hem de düşüncenin gelişmesinde İran toplumundaki bu iki önemli bilimsel ve kültürel kesimlerin birliğine de inanıp İslam İnkılabı'nı da zaten bu iki kesimin bağ kurmasının neticesi olarak görüyordu ve her daim toplumun iflahı için bu birliğin daha da derinleşmesini ve devam etmesini vurgu yapıyordu. Sohbetimizin devamında bu görüşün farklı boyutları ve özelliklerini ele alacağız.
Tarihi açıdan ilmiye havzaları İslam aleminde özellikle de Şiiler arasında özel bir yere sahip olmuştur. Öyle ki ilk Şiilere özel ilmiye havzası Kameri 4. yüzyılda Irak'ın Necef Eşref kentinde Şeyh Tusi tarafından kuruldu. Buna karşın üniversite modern ve yeni bir kurum olarak sayılıyor. Üniversite kurumu ise İran toplumunun batı ile etkileşiminden kaynaklanan ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalışabilen endüstriyel, askeri ve ekonomik arayı kapatmak için uzman insanların eğitilmesi ve talim görmesi amacıyla kurulan bir kurumdur.
Tabii İran'da üniversite kavramını anımsatan kurumların kurulması, Emir Kebir Sadrazamlığı döneminde Darül Funun'un kurulmasıyla başlasa da, Tahran Üniversitesi yani İran'ın ilk resmi üniversitesi 1934 yılında kurulmuştur. Şimdi de bu olay üzerinden geçen yıllar içerisinde bu üniversite ve diğer üniversitelerden birçok öğrenci mezun olmuş ve ülkenin bayındırlık, kalkınma ve yenilikçilik hareketini liderlik etmiştir. Ancak dini ilmiye havzaları yüzyıllar öncesinden beri gençlerin eğitimi ve talim görmesi için çalışmıştır. İlmiye havzaları ve dini akımlar üniversitenin adının bile ortada olmadığı İran'a üniversite diye bir kavramın gelip ulaşmadığı bir sırada gençlerin asıl eğitici kurumu sayılıyordu. Tabii ki bu eğitim sırf dini bir eğitimdi ve modern eğitim dallarına odaklanmıyordu.
İran'da üniversitenin ithalat temelli bir eğitim kurumu olarak kurulması ve eğitim sisteminin hocaların ve öğrencilerin dini olmayan bir yönetimce yönetilmeye başlanmasının ardından kademeli olarak toplumda üniversite ve havzaların iki farklı ve hatta çelişkili eğitim kurumları olduğu düşüncesi ortaya çıktı. Bu düşünceye göre üniversitelerin varlık sebebi bilim, insan odaklılık ve akılcılıktı. Ancak ilmiye havzalarının varlık sebebi ibadet ve iman odaklıydı. Bu tür bir düşünce ve zihniyet üniversitelerin kurulmasından 20 yıl sonra sına kadar toplumda hakim düşünce durumunda idi. Ancak 1950 yılının ardından dindar ve imanlı öğrenciler üniversitelere dahil olması ve havzada okuyanların da üniversitede okutulan modern bilimlerle aşina olmasından sonra yavaş yavaş iki eğitim kurumu arasındaki buzlar da erimeye başladı ve komşuluk ve uyum emareleri görünmeye başladı.
Bu gelişmeler sırasında İran'da despotluk ortamının kızışması ve üniversite öğrencilerinin ilmiye havzaları talebeleriyle paralel adım atmasının ardından yönetici kesim ve despot sistem eleştirilmeye başlandı ve sonuçta havza ile akademik ortam arasındaki ilişkiler de genişledi ve derinleşti. İmam Hümeyni'nin ülkenin siyaset arenasına dahil olması ve üniversite ve öğrencilere yönelik olumlu yaklaşım sergilemesinin ardından talebeler ve öğrenciler kesimi arasındaki işbirliği ve vahdet vurgusu da arttı ve ilmiye havzalar ile toplumdaki olumsuz zihniyetler de silinmiş oldu.
Bir diğer yandan İmam Hümeyni'nin havza alemi ve dini merci olarak yeni fikirleri ve siyasi devrimci düşünceleri dönemin mevcut despot rejimine karşı eleştirel bir bakışa sahip akademik ortamda yeni bir ortam yarattı. İmam Hümeyni ülkenin tek kurtuluş yolu ve despot siyasi hakimiyete karşı galebe çalma yolunun halkın siyasi olarak seferber edilmesi ve üniversiteyle havza arasında birlik oluşması olduğunu biliyordu. Zaten mücadelelerinin en başından itibaren de bu hususa vurgu yapıyordu.
İmam Hümeyni'nin bu düşüncesini gerçekleştirmekte öncü olan isimlerden biri de zaten İmam Hümeyni'nin talebelerinden olan Ayetullah Doktor Mufattih'ti. Ayetullah Muhammed Mufattih hem ilmiye havzaları hem de üniversitede eğitim görerek havza ve üniversiteler arasındaki birliğin pratik sembolü haline geldi ve hayatı boyunca da bu iki eğitim arasındaki birliği teorize etmeye çalıştı.
Ayetullah Mufattih'e göre akademik ortamda İslami ilimleri öğrenip zahitlik ve takva ruhunu kavrayarak ülkenin geleceği için bağlı ve sağlam nesiller yetiştirebileceğini ve buna paralel olarak da havzadaki talebelerin dünyanın gücüne bilim dağarcığından yararlanabilecektir.
Ayetullah Mufattih, Cami ve Üniversite Birliği başlığı altında İslam Mektebi dergisinde 1961'de yayımlanan yazısında ilmi havza ve üniversite arasında birliğin zaruretini vurgu yaparak şöyle yazmıştır. Akademik ortam ve din adamları kesimleri arasında ihtilaf oluşursa ve entelektüel kesim ve dini kesimin yolları ayrılırsa bu ilk aşamada alınan bir yenilgi ve geri çekilmektir. Aslında bu temel düşünce İslam İnkılabı'nın asıl fikirlerinden biri ve zaten İslami devrimin zafer ve başarı parolasıydı.
Şah rejimine karşı mücadele yıllarında İmam Hümeyni her zaman bu fikrin gerçekleşmesini vurguladı ve konuşmalarında akademisyenlerle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ve üniversiteye karşı olumsuz ve savunmacı bir tavır sergilememek gerektiğini her zaman vurguladı. İmam Hümeyni her iki kesiminde aynı yolu izlemesi gerektiğine vurgu yaptı. İlahiyat merkezleri ve ilmi havzalarıyla üniversitelerin birliğini devrimin önemli kazanımlarından biri olarak değerlendiren İmam Hümeyni şöyle söyledi. En büyük zaferi üniversiteler ve ilmiye havzaları arasındaki uzlaşma olarak görüyorum. İmamın bu açıklaması sadece bu iki kurumun İslam devriminin zaferinde etkin rolünü gözler önüne sermekle kalmamış, aynı zamanda devrim ideallerinin devamını ve gelecekte toplumun büyümesini de garantiye almıştır.
İslam İnkılabı zaferinden sonraki yıllarda dini ilmiye havzaları ve üniversitelerin birliği meselesi ve bu birliğin niceliği ve niteliği, ülkenin geleceğindeki rolü çerçevesinde iki tarafın entelektüel çevrelerinde ele alınan önemli konulardan biri haline geldi. Bazıları ilmiye havzaları ile üniversitenin birliğinin iki kurumun birleştirilmesini gerektirdiğine ve bu birliğin gerçek ve uzun vadede sağlanamayacağına inanıyordu. Bu mekaniksel ve yapısal görüş toplumda pek yer bulmadı. İkinci görüş, İmam Hümeyni'nin ilmiye havzaları ile üniversitelerin birliğinden kastının mekaniksel ve yapısal birlik olmadığını, ancak hedefler birliği ve sosyal uyum için bilim ve sosyal etkileşimi yönlendirmede ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için zemin hazırlamada yakınsama anlamına geldiğini düşünüyordu.
İkinci görüşe göre mekaniksel ve yapısal bakış durumu iyileştirmeyip daha da sorunları arttıracaktı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti'nin hakimiyeti boyunca üniversite ve ilmiye havzaları etkileşimde bulunurken ve işbirliği yaparken fiziksel ve yapısal olarak entegrasyona doğru ilerlemekten kaçındı. Bu arada üniversitelerdeki din profesörleri ve dindar öğrencilerin ve ilmiye havzalarındaki zeki öğrencilerin rolü bu iki kurum arasındaki empati yaratmak ve yakınlaşmasında çok etkili oldu.
İslami devrimin zaferinden sonraki ilk yıllarda böyle bir neslin yeniden yetiştirilmesinden ve ortaya çıkmasından endişe duyan teröristler ise birçok öncü ve tanınan ismi şehit düşürdü. Bu çerçevede teröristler tarafından maalesef şehit edilen Ayetullah Mutahhari, Ayetullah Mufattih ve Ayetullah Doktor Beheşti gibi büyük şahsiyetler bu modelin değerli örnekleriydi. Bu büyük isimler düşüncelerinde ve davranışlarında eski ve yeni bilgilere sahiplerdi. Bu büyük adamların şehadetiyle bu yol durmadı. Bu isimlerin İslami devrimi söyleminin sayesinde değerli mirasları devam etmiş ve ülkedeki ilmiye havzaları ve üniversitelerin birliğinin örnekleri olarak yeni düşünürler eğitilmiştir.
Son 20 yılda ilmiye havzaları ve üniversitenin birliğinin gerçek bir sembolü haline gelen en yeni isimlerden biri de merhum Doktor Davud Ferehi'di. Dini ilimleri okumasının yanı sıra Tahran Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında doktora derecesi alan ve yaklaşık 20 yıl önce Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesine üye olan Doktor Davud Ferehi, teolojik geleneği ve dini bilgi büyük bir hazine, aynı zamanda güçlü bir epistemolojik sistem olarak kullanarak modern ve akademik bilimlerin özellikle İslam ve Şii siyasi düşünce geleneğinin olgunlaşmasında etkili adımlar atmayı başardı.
Doktor Davud Ferehi, din ve demokrasinin uyumunun entelektüel ve felsefi temellerini teorize edip, birçok İslami toplumunun hüküm süren siyasi despotluktan kurtulmasının yolunu açtı. Din kültürüne ait bulguların ve hazinelerin gerçekliğini ve asaletini korurken bunları yeni teoriler şeklinde güncelledi ve özgür düşünen, eleştirel ve eleştirebilir bir kişilik sunarak topluma üniversitenin erdemlerinin pratik bir modelini sunabildi.
Doktor Davud Ferehi, ilmiye havzaları ve üniversitenin birliği konusunda yaygara koparmanın bu hususu siyasi ve gündelik meselelerle şartlandırmadan kendisini ilmiye havzalarıyla üniversitenin birliğinin gerçek bir tezahürü haline getirerek İmam Hümeyni öğrencilerinin onun yolunu devam ettirdiğini ve Ayetullah Mufettih gibi şehitlerin kanının yerde kalmadığını göstermiş oldu.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Mufattih'in şehadeti dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı Günü.
Değerli dinleyiciler, Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı Günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızda birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Tarihte de belirtildiği üzere insanlık tarihi ta baştan savaş ve şiddetle beraber olmuş ve insanlar tarihin ilk günlerinden günümüze kadar birçok savaşa, çatışma ve akan kanları tecrübe etmiştir. Bu arada her zaman beşeriyet tarihinde savaşları ve zulümleri önlemeye çalışan büyük insanlar ve düşünürlerin de var olduğu belirtilmelidir.
Öte yandan çağdaş dünyada birçok ülkede yaşanan şiddet ve savaşlara karşın bazı devletlerde şiddet ve radikalizmle mücadelede öncü olmuştur. Bu devletlerden biri de İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran 18 Aralık 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı başlıklı bir kararname taslağı sundu. Kararname taslağı 190 üye ülkenin olumlu oyları ile onaylandı. Bugünün Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı Günü olarak adlandırılması ise barış, işbirliği ve tahammül taraftarlarında şiddet ve radikalizmle mücadelede ciddiyet derecelerini azami seviyeye yükseltmeleri ve bu bağlamda şiddetin ortaya çıkış sebepleri hakkında ortak bir payda kurmaları gerektiği mesajı veriyor. Bugün ise 18 Aralık İran'ın önerdiği kararname taslağının onaylandığı günün yıl dönümü.
21. yüzyılda beşeri camianın göz kamaştıran olağanüstü ilerlemelerine rağmen insanların hala en büyük kaygılarından biri ılımlılık ülküsünü geliştirme ve her türlü şiddet içerikli akılcılıktan uzak davranışları reddetme çerçevesinde güvenliğin temin edilmesidir. Maalesef günümüz dünyasında güç yapıları ve ilişkileri şiddet ve radikalizmin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Öyle ki dünyanın hemen hemen hiçbir noktası şiddet ve radikalizmden korunamadığı anlaşılmaktadır.
Gerçi şiddet ve radikalizm son yıllarda en çok başta Irak, Suriye, Afganistan ve Arakanlı Müslümanlar olmak üzere İslam ülkelerinde masum Müslümanları hedef aldı. Ama yine de şiddet ve radikalizmin dünya genelinde bir fenomene dönüştüğü söylenebilir. Nitekim hatta Kuzey ve Güney Amerika ve Avrupa kıtasında ve daha geniş çapta Afrika'da yüzlerce masum insanın şiddet ve radikalizm yüzünden hayatını kaybetmediği gün geçmiyor. Avrupa'da neonazizm ve diğer radikal sağ akımlar Batı'nın siyasi kültüründen kaynaklanan ideolojilerdir. Bu akımların etkilerini ise batılı toplumlarda ırkçı ve din karşıtı şiddet ve radikalizme dayalı düşüncelerinde ve uygulamalarında görmek mümkün.
Son yıllarda Avrupa'da radikal sağ hareketler ve partiler ve onlara bağlı kişiler defalarca başta İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin kutsal hürmeti olmak üzere İslam karşıtı uygulamaları, Kur'an-ı Kerim'e hakaretleri ve ayrıca Müslümanlara terörist ilan etmeleriyle bu insanların Avrupa toplumlarında yaşam koşullarını zor hale getirdiler. Bu arada Avrupalı liderlerin ve devletlerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde İslamofobi projesi uygulamaları ve Avrupa medyası da bu fenomeni körüklemesi ve İslam dininden tarif edilmiş bir imaj sunması gibi durumları da unutmamak gerekir.
Gerçekte radikal sağ akımlar, batılı medya organlarının telkin ettiği İslam karşıtı düşüncelerden etkilenen kesimlerdir. Batılı medya organları İslami etüt uzmanı Şeyh Reyhan Esheri bu gerçeği temas ederek şöyle diyor. Batı medyası İslam hakkında yanlış bilgi yayımlamak ve İslamofobiya projesini körüklemekle batılı gençlerin arasında radikalizme sebebiyet veriyor. Bu durum 2020 yılında Avrupa'da İslam karşıtlığı çerçevesinde uygulamalarına tırmanmasına yol açtı.
Dünyada şiddet temeline dayanan karmaşık şartlara daha derin bir şekilde bakıldığında Batı'nın siyasi kültüründe hedefe ulaşmak için şiddeti ve radikal ve terörist örgütleri desteklemeyi bir malzeme haline getirdiği anlaşılıyor. Bundan daha da acı olan şu ki son yarım asırda barbarlık ve hayvan gibi davranma huyu İslam dinine mal edilmeye çalışılması ve batılı sömürücülerin geliştirdiği sahte İslami ideolojilerin çerçevesinde yaygınlaştırılmasıdır. Nitekim El-Kaide'den IŞİD'e, El-Nusra'dan Boko Haram'a, Eş-Şebab'dan Ahrarul-Şam'a kadar onlarca tehlikeli örgüt bu ideolojinin ürünüdür. Batı'nın türettiği ve İslam adına mal etmeye çalıştığı bu ideolojide insanların kafasını kesmek, kadınları ve çocukları diri diri yakmak ve beşeri toplumların tarihi mirasını imha etmek gibi durumlar normal karşılandığı gibi İslam'ın hükmü gibi gösteriliyor. Oysa gerçekte El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerinin bölgede türemesinde Amerika ve Britanya ve bölgedeki müttefiklerinin inkar edilemez rollerini ortaya koyan kanıtlar mevcuttur. Bir başka ifadeyle şiddet ve radikalizm aslında bu zümrenin politikaları ve uygulamalarının yansımasıdır.
Eğer şimdiye kadar anlattıklarımızın ortak bir paydasını bulmak istersek, yanlış ve radikal düşüncelerin hepsi şiddeti körükleyen düşünceler olduğunu söyleyebiliriz. Bundan başka geri kalmışlık, karşılanmayan maddi ihtiyaçlar, işsizlik, yoksulluk, yaşam imkanlarının yokluğu, değerli bir geleceğe kavuşma umudunun yitirilmesi gibi durumların tümü şiddete zemin oluşturdu da söylenebilir. Öte yandan toplumların yoksulluk ve şiddet zeminleriyle mücadele gücünü olumsuz etkileyen dış müdahaleler, bazı ülkelerin bürokrasi ve kalkınma yönteminde yaygın hale gelen yolsuzluklar, toplumun kırılgan kesimleri, dışlayan despot rejimler hepsi kalkınmanın, barışın ve huzurun yolunda en büyük engellerdir.
Silah üreticilerinin ideal pazarları ve petrol dolarlarını keselerine akıtmak bölgede ve dünyada savaş ve şiddetin yaygın hale gelmesinde bir başka etkendir. Başta Amerika olmak üzere Batı'nın Batı Asya bölgesine yönelik bakışı güvenli Amerika eşittir güvensiz Batı Asya stratejisine dayanır. Gerçekte şimdiye kadar Batı Asya bölgesinde şiddet ve radikalizm bölge dışı güçlerin çok özel çıkarlarını temin etmiştir. Bu güçlerin sözde terör, şiddet ve radikalizmle mücadele bahanesiyle Batı Asya bölgesine müdahaleleri çözüm olmaktan ziyade mevcut krizlerin daha da derinleşmesine yol açmıştır. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pasifliği ve yetersiz kalması da birçok durumda krizlerin şiddetlenmesi ve sonuçta uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altına girmesine sebebiyet verdiğini de unutmamak gerekir. Bu belirgin zafiyet bir yandan saldırgan tarafları teşvik ederken öbür yandan şiddet uygulamalarına zemin oluşturarak kurban kesimlerin hüsranına yol açmıştır.
Gözlemcilere göre insanlar her ne kadar barış içinde yaşama ve düşüncelerini birbirine yakınlaştırmaya çalışırsa, şiddet ve radikalizmin bir o kadar gerilediğini ve yine insanlar her ne kadar kendi düşüncelerini başkalarının düşüncesinden üstün gördüyse, zemin şiddet ve radikalizmin tırmanmasına hazır hale geldiğini göstermektedir. Bu sürecin en bariz örneği IŞİD gibi tekfirci bir terör örgütünün uygulamalarıdır. İslam'dan radikal bir kıraatı olan IŞİD üyeleri kendi düşüncelerini sadece başka dinlere değil, hatta onlara karşı çıkan Müslümanlara da dayatmaya çalışmış ve bu hedefe ulaşmak için binlerce masum insanın kanını akıtmaktan çekinmemiştir.
Her halükarda şiddet ortaya çıkışında birçok etkenin etkili olduğu ve hiçbir zaman özel bir etkenle sınırlandırılamayacak oldukça karmaşık bir fenomendir. Dolayısıyla bu bağlamda dünyanın neresinde olursa olsun şiddet temelinde meydana gelen bir hadise tüm dünyayı etkilemektedir. Gerçekte yeni durumun en önemli özelliği dünya genelinde daimi güvensizliktir. Bu yüzden tüm hür ve bağımsız ülkeler şiddet ve radikalizm temelinde düşüncelerin yerine barış ve huzurlu bir dünyayı inşa etmek için çaba harcamalıdır.
Gerçekte radikalizmin köklerini bulmak çok önemli bir zarurettir. Dünyada terör ve radikalizmin köklerini bulmak ve kurutmak için bu fenomenlerin iç ve dış etkenlerinin yanı sıra siyasi, sosyal, iktisadi ve ideolojik sebepleri üzerinde de durmak gerekir. Beşeri camianın huzurunu hedef alan ve sonucu dünya genelinde milyonlarca masum insanın ölümü ve perişan hale gelmesi olan bu fenomenlerin köklerini kurutmak için küresel şartları doğru okumalıyız.
İran İslam Cumhuriyeti'nin şiddet ve radikalizme karşı mücadele çağrısını içeren kararname taslağının onaylanması gerçekte geçmişten uzaklaşmak ve insani değer ve keramete sahip çıkmaktır. Bu kararnamenin onaylanması aslında herkese şiddet ve radikalizme dayalı batıl zihniyetlerden kaçınmaya ve işbirliğine davettir. Bu çağrı sadece İran'ın çıkarlarını temin etmek için değil, kökleri İslam inkılabının dünya görüşüne uzanan ve barış dolu ve şiddetten uzak bir dünyayı tüm ülkeler ve milletler için talep eden bir çağrıdır.
Değerli dinleyiciler, Dünya Şiddet ve Radikalizme Karşı Günü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazını kıldıran Hucetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Viyana görüşmelerine katılan Batı tarafının tutumunu eleştirdi. İran'ın baş müzakerecisi yaptırımların kaldırılması ve nükleer eylemle ilgili iki belgede İran'ın görüşlerinin gelecekteki Viyana görüşmelerinin temeli olarak kabul edildiğini belirtti. Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı nükleer anlaşma taraflarının yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere ortak bir metne ulaştığını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu'ndan bilgili bir yetkili, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Kereç Nükleer Tesisine kurulan kameralardan birinin hafıza kartının kaybolduğu yönündeki iddiasına tepki gösterdi. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, İslam İran'ın bilimsel ve teknolojik ilerlemesi otoriter tahakküm sisteminin baskıcı yaptırımlarına, düşmanlıklarına ve her türlü baskılarına rağmen devam ediyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Profesör Fragner, İran'ın kültür ve tarihini ve Fars dilini Avrupa bilim camiasına, özellikle Almanca konuşulan ülkelere tanıtmada önemli bir rol oynadı, dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 15.20 sularında başlayan satışlar neticesinde 1 saatte 220 puan geriledi ve endeks bazında iki kez devre kesici uygulandı. Türkiye'nin ekonomik krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesine ağır darbe indirdi. Türkiye'de koronavirüste son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti. Terörist İsrail güçlerinin saldırısında 154 Filistinli yaralandı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.